Ayrım 19.
Anti Düring, Frederick Engels. Bu olumlama dünyanın evrimini kendi kendine özdeş duruma değin çıkarak izlemiş bulunan ve kendini öteki göksel cisimler üzerinde öylesine rahat duyan bir düşünür karşısında, istenen her şeyi bilmesi kendisinden beklenebilmesine karşın Bay Düring'i yaşamın kökeni üzerine daha çok söz etmekten kurtarıyor. Ne var ki bu olumlama Hegel'in daha önce anıştırmada bulunmuş olduğumuz ölçü ilişkileri düğüm çizgisiyle tamamlanmadığı sürece ancak yarı yarıya doğrudur. Nedenli ilerleyici olursa olsun bir hareket biçiminden bir başka hareket biçimine geçiş her zaman bir sıçrama, her zaman kesin bir dönemeç olarak kalır. Göksel cisimler mekaniğinde tek başına alınmış bir göksel cisim üzerindeki daha küçük yığınlar mekaniğine geçiş böyledir. Yığınlar mekaniğinden ısı, ışık, elektrik, mıknatıslık gibi asıl fizikte incelediğimiz hareketleri kapsayan moleküller mekaniğine geçiş de böyledir. Moleküller fiziğinden atomlar fiziğine, kimyaya geçiş de kesin bir sıçrama ile gerçekleşir ve bayağı kimyasal etkiden yaşam adını verdiğimiz albümün kimyacılığına geçiş konusunda bu daha da böyledir. Yaşam küresi içinde sıçramalar gitgide daha seyrek ve gitgide daha fark edilmez bir durum alır. Dipnot, bakınız, mekanik doğa anlayışı üzerine. Doğanın Diyalektiği, Sol Yayınları, Ankara 1992, sayfa 275-281. Öyleyse Bay Düring'i düzeltme zorunda olan kişi gene Hegel'den başkası değil. Organik dünyaya kavramsal geçiş Bay Düring'e ereklik, finalite kavramı tarafından sağlanır. Bu da mantıkta kavram öğretisi, kimyasal dünyadan yaşama teleoloji ya da ereklik öğretisi aracıyla geçen Hegel'den alınmıştır. Nereye göz atarsak atalım, Bay Düring de kendi öz köktenci derinlik bilimi hesabına en küçük bir sıkılma duymadan verdiği Hegel'in bir kabalığı ile karşılaşıyoruz. Erek ve araç fikirlerinin organik dünyaya uygulanmasının burada ne ölçüde doğru ve yerinde olduğunu araştırmak çok uzağa sürüklenmek olur. Herhalde Hegel'in iç erek fikrinin yani doğaya güdekle, maksatla, örneğin tanrı bilgeliği ile hareket eden bir dış güç tarafından sokulmayan ama şeyin kendi zorunluluğu içinde bulunan bir ereğin uygulanması, tam bir felsefi kültürü bulunmayan kişilerde sürekli olarak bilinçli ve güdekli bir eylemi hafife almaya yol açar. Bir başkasındaki en küçük tinci, spiritistik atılışın ahlaksal bir öfke uçurumuna attığı aynı Bay Düring, İçgüdü izlenimlerinin en başta işleyişlerine bağlı bulunan doyum bakımından meydana getirilmiş olduklarına kesinlikle güvence verir. Bize zavallı doğanın ondan genellikle itiraf edilenden daha çok incelik isteyen bir işi daha olduğunu hesaba katmaksızın, nesnel dünyayı durmadan düzene sokma zorunda olduğunu anlatır. Ama doğa şunu ya da bunu neden yarattığını bilmekle yetinmez, her işe bakan hizmetçinin işlerini yapmakla yetinmez, bilinçli öznel düşüncedeki yetkinliğin daha şimdiden iyi bir derecesi olan inceliğe sahip bulunmakla yetinmez. Onun bir de istenci vardır. Çünkü içgüdülere besinlerin özümlenmesi, döl verme ve benzeri gerçek doğa koşullarını ikincil olarak yerine getirme hakkını vermek, bizim tarafımızdan doğrudan doğruya değil ama yalnızca dolaylı bir biçimde istenmiş olarak düşünülmelidir. Böylece işte bilinçli olarak hareket eden ve düşünen bir doğaya geldik. Daha şimdiden statikten dinamiğe değilse de hiç olmazsa kamu tanrıcılıktan yaradancılığa götüren köprünün üzerinde bulunuyoruz. Dipnot, kamu tanrıcılık, panteizm, evrenle tanrıyı bir özdeş tutanların, yaradancılık, deizm, Tanrı'nın insanlara uslarının bulamayacağı gerçekleri öğreterek kendini açımlamasını yatsıyan ve yalnızca Tanrı'nın varlığına ve doğa dinine inananların sistemi. Yoksa bir kez için doğa felsefesinde biraz yarı şiir söylemek Bay Düring'in hoşuna mı giderdi? olanaksız. Bizim gerçekçi filozofumuzun organik doğa üzerine söylemesini bildiği her şey, doğa felsefesinin bu yarı şiirine karşı, yüzeysel saçmalıkları ve deyim yerinde ise bilimsel yutturmacılıkları ile birlikte şarlatanlığa karşı, Darwinciliğin kurgu, fiction eğilimine karşı savaşıma indirgenir. Darwin'e yöneltilen en önemli eleştiri, Malthus'un nüfus teorisini iktisattan doğa bilimine aktarmak, hayvan yetiştiricisi fikirlerinin tutsağı kalmak, yaşama savaşımıyla bilim dışı yarı şiir söylemektir. Tüm Darwincilik, Lamarck'tan alınan öğeler çıkarıldıktan sonra, yabanılın insanlığa karşı yöneltilmiş bir yüceltilmesinden başka bir şey değildir. Darwin, bilimsel gezilerden bitki ve hayvan türlerinin değişmez değil, değişir oldukları fikrini getirmişti. Ülkesinde bu fikri izlemeye devam etmek için hayvan ve bitki yetiştirme alanından daha iyisi yoktu. İngiltere, hayvan ve bitki yetiştirme alanının klasik toprağıdır. Öteki ülkelerin, örneğin Almanya'nın elde ettiği sonuçlar, İngiltere'de bu bakımdan ulaşılmış olan sonuçlar üzerine bir fikir vermekten çok uzaktır. Öte yandan, başarıların çoğu son yüzyıl içinde gerçekleşmiştir. Öyle ki olguların saptanması pek güçlük göstermez. Darwin, bu yetiştirmenin aynı türden hayvanlar ve bitkiler arasında yapay olarak, herkes tarafından farklı kabul edilen türler arasında görülenden daha büyük farklar meydana getirdiğini buldu. Böylece bir yandan türlerin belirli bir dereceye değin değişkenliği, öte yandan da farklı özgül niteliklere sahip organizmalar için ortak atalar olanağı tanıtlanmış bulunuyordu. O zaman Darwin doğada yetiştiricinin bilinçli niyeti olmaksızın uzun sürede canlı organizmalar üzerinde yapay yetiştirmeninkine benzer dönüşümler meydana getiren nedenlerin bulunup bulunmadığını araştırdı. Bu nedenleri doğa tarafından yaratılan tohumların çok büyük sayısıyla olgunluğa gerçekten erişen organizmaların küçük sayısı arasındaki oransızlıkta buldu. Ama her tohum gelişmeye yöneldiğinden, bundan zorunlu olarak yalnızca dövüşmek ve yemek gibi dolaysız, fizik eylem olarak değil ama hatta bitkilerde bile yer ve ışık için savaşım olarak bir yaşama savaşımı çıkar. Ve bu savaşımda olgunluğa ulaşma ve çoğalma şansına en çok sahip bulunan bireylerin, nedenli önemsiz olursa olsun ama yaşama savaşımında üstünlük sağlayan bir bireysel özelliğe sahip bireyler olduğu da açıktır. Dipnot, biyolojinin gelişmesi Darwin'in bu görüşüne bir tamamlayıcı getirdi. Doğal seçme sonucu olan uyma, intibak, yalnızca dış ilişkilere değil ama iç ilişkilere de ilişkin bir uyumlanmadır. Bu bireysel özellikler, daha sonra kalıtımla geçme ve eğer aynı türden birçok birey de kendilerini gösteriyorlarsa, birikmiş kalıtım aracıyla bir kez tutmuş bulundukları yönde güçlenme eğilimi gösterirler. Oysa bu özelliklere sahip bulunmayan bireyler, yaşama savaşımında daha kolay yenilir ve yavaş yavaş ortadan kalkarlar. Bir tür doğal seçme ile en elverişlilerin yaşamasıyla işte bu biçimde dönüşür. Bu Darwinci teoriye karşı Bay Düring, yaşama savaşımı fikrinin kökenini, Darwin'in de itiraf etmiş olduğu gibi nüfus teorisyeni, iktisatçı Malthus'un fikirlerinin bir genelleştirilmesinde aramak gerektiğini ve bunun sonucu bu teorinin, Malthus'un nüfus çokluğu üzerindeki papazca görüşlerine özgü bütün kusurlarla sakatlanmış olduğunu söyler. Gerçekte yaşama savaşımı fikrinin kökenini Malthus'ta aramak gerektiğini söylemek Darwin'in aklına bile gelmez. O yalnızca kendi yaşama savaşımı teorisinin hayvan ve bitki dünyasının tümüne uygulanmış Malthus teorisi olduğunu söyler. Malthus teorisini ona daha yakından bakmaksızın kendi bönlüğü içinde kabul etmekle Darwin'in göstermiş bulunduğu düşüncesizlik ne denli büyük olursa olsun, gene de herkes doğadaki yaşama savaşımını, doğanın savurganlıkla ürettiği tohumların, sayısız niceliğiyle sonunda olgunluğa varabilen tohumların, son derece küçük sayısı arasındaki çelişkiyi, gerçekte büyük bölümü bakımından bazen son derece kıyıcı bir yaşama savaşımı içinde çözülen çelişkiyi ayırt etmek için, Malthus'un gözlüğüne gereksinme olmadığını daha ilk bakışta görür. Ve ücret yasası, Ricardo'nun bu yasayı dayandırdığı Malthusçu kanıtların unutulmasından sonra nasıl uzun süre değerini koruduysa, yaşama savaşımı da, hatta en küçük Malthusçu yorum olmaksızın, doğada tıpkı öyle var olabilir. Ayrıca doğa organizmalarında, deyim yerinde ise irdelenmemiş ama saptanması türlerin evrimi bakımından büyük bir önem taşıyacak kendi nüfus yasaları vardır. Dipnot, Engels burada şu son yıllar içinde büyük ölçüde gelişmiş bulunan canlıların nüfus yasalarının matematik irdelenmesini önerir. O daha o zamandan bunun verimliliğini görüyordu. Ve bu yöndeki kesin atılımı kim yaptı? Darwin'den başka kimse. Bay Düring sorunun bu olumlu yönüne yanaşmaktan iyice kaçınır. Bunun yerine yaşama savaşımının durmadan ısıtılıp ısıtılıp önümüze konması gerekir. Bilinçten yoksun otlarla barışçıl otoburlar arasında bir yaşama savaşı mı der? A priori söz konusu olamaz. Yaşama savaşımı belgin ve belirli anlamda hayvanlar bir kurbanı yırtıp parçalayarak beslendikleri ölçüde ancak yabanıl dünyada görülür. Ve yaşama savaşımı bir kez bu dar sınırlara indirgendikten sonra Bay Düring, yeni kendisi tarafından hayvanlıkla sınırlandırılmış bu kavramın hayvanlığına karşı ağzına geleni söyleyebilir. Ama bu ahlaksal öfkenin tek hedefi Bay Düring'in ta kendisidir, çünkü bu biçimde kısıtlanmış yaşama savaşımının tek yaratıcısı, dolayısıyla da tek sorumlusu odur. Öyleyse tüm doğa eyleminin yasalarını ve kavranışını hayvanlar dünyasında arayan Darwin değildir. Darwin tüm organik doğayı savaşım içinde toplamamış mıydı? Ama Bay Düring'in kendi imalatından düşsel bir umacıdır. Ayrıca yaşama savaşımı adı, Bay Düring'in ultra moral öfkesini seve seve bırakabilir. Dipnot, modern bilginler Engels'le birlikte ve Darwin'in kişisel tanıklığına da dayanarak, bakınız Francis Darwin, Vie et Correspondance de K.E. Darwin, H. de Varigny'nin Fransızca çevirisi, Edition Reinwald, 1888, Tom 1, sayfa 86. Darwin'i gerçeklikte bilinç ya da istencin karışmasını dıştalayan çok farklı bir nitelikteki ilişkiler olmalarına karşın, bütün canlı varlıklar arasındaki ilişkileri, okuru kapitalist toplumdaki insanal yarışma, rekabet örneğine göre tasarlamaya sürükleyen yaşama savaşımı terimini, zorunlu eleştirel anlayışı göstermeksizin Malthus'tan almış olmakla eleştirirler. Şeyin bitkiler arasında da var olduğunu ise her otlak, her buğday tarlası, her orman ona tanıtlayabilir ve önemli olan ad değildir, önemli olan bunun yaşama savaşımı olarak mı, yoksa varlık koşulları ve mekanik etkilerin yokluğu olarak mı adlandırması gerektiğini bilmek değildir, önemli olan şudur. Bu olgu, türlerin korunması ya da değişmesi üzerinde nasıl etkili olur? Bu nokta üzerinde Bay Düring, dik kafalıca kendi kendine özdeş bir susku içinde kalmakta devam eder. Öyleyse şimdilik doğal seçmeyle yetinmek gerekecek. Ama Darwincilik dönüşümlerini ve farklılaştırmalarını hiçlikten üretir. Gerçi doğal seçmeyi incelediği yerde Darwin, çeşitli bireylerde değişikliklere yol açmış bulunan nedenleri bir yana bırakır ve önce bu bireysel sapaklıkların, anomalilerin, yavaş yavaş bir soyun, bir çeşit ya da bir türün ayırt edici özellikleri durumuna gelme biçimini inceler. Darwin için en başta önemli olan, şimdiye değin ya hiç bilinmeyen ya da yalnızca çok genel bir biçimde gösterilebilen bu nedenleri bulmaktan çok, bu nedenlerin sonuçlarının içinde saptandığı, sürekli bir anlam kazandığı ussal bir biçim bulmaktır. Darwin bunu yaparken, bulgusuna ölçüsüz bir etki alanı tanıması, bunu türlerin değişmesinin tek nedeni durumuna getirmesi ve yinelenen bireysel değişikliklerin içinde genelleştikleri biçimi göz önünde tuta tuta, bu değişikliklerin nedenlerini savsaklamış olmasına gelince, bu, onun gerçek bir ilerleme yapan kimselerin çoğuyla ortaklaşa sahip olduğu bir kusurdur.
Ayrım sonu.